Ayrım 15, Uzay Akımları, Asimov, sayfa 161. Fifeli Samia çok heyecanlıydı. Florina ile ilgili araştırmaları, içindeki entelektüeli bir dereceye kadar tatmin etmişti etmesine. Ama psişik sondaya maruz kalmış dünyalının gizemli vakası, bu meseleyi büyük harflerle düşünüyordu, çok daha ilkel ve açgözlü bir yanına hitap ediyor, içinde hayvansı bir merak uyandırıyordu. Bu bir gizemdi. Merakını cezbeden üç husus vardı. Belki de şartlar göz önüne alındığında adamın anlattıklarının çılgınca bir hayalden ya da kasıtlı bir yalandan ibaret olup olmadığını düşünmek mantıklı olabilirdi. Fakat merak ettiği şeylerin arasında bu yoktu. Bunların gerçek olmadığına inanmak gizem unsurunu mahvederdi ve Samia buna izin veremezdi. O üç nokta şunlardı. 1. Adamın bahsettiği tehlike sadece Florina'yı mı yoksa tüm galaksiyi mi tehdit ediyordu? 2. Dünyalıya psişik sonda uygulayan kişi kimdi? 3. Neden bir psişik sonda kullanmıştı? Bu olayı şahsi zevki için bizzat soruşturmaya kararlıydı. Hiç kimse kendisinden yetenekli bir amatör dedektif olmayacağını düşünecek kadar alçak gönüllü değildir. Ve Samia alçak gönüllü olmaktan çok uzaktı. Akşam yemeğinden olabildiğince kibar bir şekilde kalktıktan sonra hızla hücreye geri döndü. ''Kapıyı aç!'' dedi muhafıza. Tayfa kılını bile kıpırdatmadan saygılı ve görmeyen bakışlarla ileriye bakmayı sürdürdü. ''Kusura bakmayın hanımım, kapı kapalı kalacak.'' Samia bir şaşkınlık nidası attı. ''Ne cüretle böyle bir şey söylersin? Eğer kapıyı derhal açmazsan seni kaptana şikayet ederim.'' ''Kusura bakmayın hanımım, kapı kapalı kalacak, kaptanın kesin emri var.'' Samia hışımla tekrar yukarı çıkıp 1 metre 50 santime sıkıştırılmış bir kasırga gibi kaptanın özel kamerasına daldı. ''Kaptan! Hanımım! Dünyalı adam ile yerli kadının yanına girmemi siz mi yasakladınız?''
''Onlarla sadece benimle birlikteyken görüşeceğiniz konusunda anlaştığımızı sanıyordum hanımım.''
''Yemekten önce evet ama onların zararsız olduğunu siz de gördünüz değil mi?''
''Ben sadece zararsız gibi göründüklerini gördüm.''
Samia iyice köpürdü. ''O halde benimle gelmenizi emrediyorum.''
''Yapamam hanımım, durum değişti.''
''Ne bakımdan?''
''Sark'taki ilgili merciler tarafından sorguya çekilmeleri gerekiyor. O zamana kadar yalnız bırakılmaları daha doğru olur.''
Samia'nın ağzı bir karış açıldı. Neyse ki çabucak toparlanıp kendisini o yakışıksız durumdan kurtardı. ''Onları Florina İşleri Bakanlığı'na teslim etmeyeceksiniz herhalde.''
''Eh'' dedi kaptan, ''başından beri niyetim buydu zaten. İzin almadan köylerini terk ettiler. Hatta gezegenden bile izinsiz ayrıldılar. Ek olarak bir sark uzay aracına gizlice bindiler.''
''Sonuncusu bir hataydı.''
''Öyle mi?''
''Her neyse, işledikleri suçları biz onlarla görüşmeden önce de biliyordunuz zaten.''
''Ama sözde dünyalının anlattıklarını da o görüşmede duydum.''
''Sözde dünyalı, dünya diye bir gezegen olduğunu kendiniz söylediniz.''
''Öyle bir yer olabilir.'' dedim. ''Bu insanlarla konuşarak ne yapmak istediğinizi sorma cüretinde bulunabilir miyim hanımım?''
''Dünyalının anlattıklarının soruşturulması gerektiğini düşünüyorum. Florina'yı bekleyen bir tehlikeden ve Sark'taki birinin bu bilgiyi ilgili mercilerden kasten gizlemeye çalıştığından söz ediyor. Bence bu babamı da ilgilendiren bir mesele. Hatta zamanı geldiğinde o adamı babamın yanına götürmeyi düşünüyorum.''
''Ne kadar zekice.
Alay mı ediyorsunuz kaptan?''
Adam kızardı. ''Kusura bakmayın hanımım, mahkumlarımızı kastetmiştim. Sizinle açık açık konuşabilir miyim?''
''Açık açıkla neyi kastettiğinizi bilmiyorum.'' diye çıkıştı kadın öfkeyle. ''Ama sanırım başlayabilirsiniz.''
''Teşekkürler. Öncelikle hanımım, Florina'daki sorunları küçümsemediğinizi umuyorum.''
''Hangi sorunları?''
''Kütüphanede yaşanan olayı unutmuş olamazsınız.''
''Alt tarafı bir devriye öldürüldü. Cidden kaptan.''
''Bu sabah başka bir devriye daha öldürüldü hanımım. Bir tane de yerli. Florinalıların devriyeleri öldürmesi pek alışıldık bir durum değildir. Üstelik bu seferki iki tane birden hakladı ve hala serbest. Yalnız mı çalışıyor? Bu bir kaza mıydı? Yoksa hepsi dikkatle hazırlanmış bir planın parçası mı?''
''Görünüşe göre siz sonuncusuna inanıyorsunuz.''
Evet, aynen öyle. Katil yerlinin iki suç ortağı var. Eşkalleri bizim iki kaçağınkine ziyadesiyle uyuyor.
Bunu şimdi mi söylüyorsunuz?
Sizi korkutmak istemedim hanımım. Ama size bunun tehlikeli olabileceğini söyleyip durduğumu hatırlıyorsunuzdur.
Pekala, tüm bunlardan nasıl bir netice çıkarmalıyım?
Ya Florina'daki cinayetler, bu ikisi gemimize binerken devriyelerin dikkatini başka yöne çekmek için düzenlenen bir yan gösteriden ibaretse?
Bu çok saçma.
Öyle mi? Peki neden Florina'dan kaçıyorlardı? Bunu onlara sormadık. Diyelim ki devriyelerden kaçıyorlardı ki akla en yatkın açıklama bu. Peki onca yer dururken neden Sark'a gidiyorlar sizce? Üstelik siz hanımımı taşıyan bir gemiyle. Tabii bir de adamın uzay analisti olduğunu iddia etme meselesi var.
Samiha kaşlarını çattı. Ne olmuş yani?
Bir yıl önce bir uzay analistinin kaybolduğu rapor edildi. Haber geniş kitlelerle paylaşılmadı. Ben de bunu adamın kaybolduğu yerin yakınlarını araştıran gemilerden birinin kaptanı olduğum için öğrendim zaten. Florina'da yaşananların arkasındaki kişi bu gerçeği biliyor olmalı. Uzay analisti meselesinden de haberdar olmaları, ne kadar sıkı ve beklenmedik derecede etkili bir organizasyona sahip olduklarını gösteriyor.
Dünyalı ile uzay analisti arasında bir bağlantı olmayabilir.
Gerçek bir bağlantı olmadığı kesin hanımım, ama hiçbir bağlantı olmadığını düşünmek çok fazla şeyi tesadüflere bağlamak olur. Bence o bir sahtekar. İşte bu yüzden kendisine psişik sonda uygulandığını iddia ediyor.
Ya!
Onun gerçek bir uzay analisti olmadığını nasıl ispat edebiliriz peki? Evvela dünya gezegeninin radyoaktivitesi dışında o yer hakkında hiçbir şey bilmiyor. Bir uzay gemisi kullanamıyor. Uzay analistliği hakkında da bir şey bilmiyor. Ve psişik sondaya maruz kaldığı konusunda ısrar ederek tüm bu eksikliklerini kapatıyor. Görüyor musunuz hanımım?
Samiha buna direkt bir cevap veremedi. İyi ama ne amaçla diye sordu onun yerine.
Tam olarak söylediğiniz şeyi yapmanızı sağlamak için hanımım.
Bu gizemi araştırmamı mı?
Hayır hanımım, onu babanızın yanına götürmenizi sağlamak için.
Hala anlamıyorum.
Birkaç olasılık birden var. En iyi ihtimalle Florina ya da Trantor tarafından babanızı gözlemesi için gönderilmiş bir casus olabilir. Trantorlu ihtiyar Abel'ın sırf şu farazi psişik sonda meselesinde gerçeği talep edip Sark'ı küçük düşürmek için adamın gerçekten de bir dünyalı olduğunu iddia edeceğinden hiç şüphem yok. En kötü ihtimalle de babanızı öldürmesi için gönderilmiş bir suikastçıdır.
Kaptan?
Hanımım.
Bu çok saçma.
Belki de öyledir hanımım. Öte yandan eğer öyleyse Güvenlik Bakanlığı da bir saçmalıktan ibaret demektir. Akşam yemeğinden hemen önce Sark'tan bir mesaj aldığımı hatırlıyor musunuz?
Evet.
İşte o mesaj. Samiha'ya üzerinde kırmızı harfler bulunan ince ve yarı saydam bir kağıt uzattı. Şöyle yazıyordu. İki Florinalı'nın yasa dışı yollardan gizlice geminize bindiği rapor edildi. Onları derhal tutuklayın. İçlerinden biri bir uzay analisti olduğunu, Florina'nın yerlisi olmadığını iddia edebilir. Bu konuyla ilgili herhangi bir eylemde bulunmayın. Bu iki kişinin güvenliğinden katiyetle siz sorumlusunuz. İkisi de Gülbak'a teslim edilmek üzere alıkonulacak. Olay son derece gizli ve acildir.
Samiha şaşkınlıktan dona kaldığını hissetti. Gülbak dedi, Güvenlik Bakanlığı.
Olay son derece gizli diye tekrarladı kaptan. Bunu size söyleyerek bazı kuralları çiğnemiş oldum. Fakat bana başka şans bırakmadınız hanımım.
Onlara ne yapacaklar?
Emin değilim. Bir casus veya suikastçı olmasından şüphelenilen birine nazik davranmayacakları kesin. Muhtemelen attığı yalanlar kısmen gerçeğe dönüşecek ve bir psişik sondanın nasıl bir şey olduğunu öğrenecek.
12. Bölüm Dedektif. Dört yüce efendi, toprak efendisi Fayfa kendilerine has bakışlarla baktılar. Bort öfkelenmiş, Rune eğlenmiş, Bale sıkılmış, Steyn ise korkmuştu. İlk konuşan Rune oldu.
İhanet mi? Bizi korkutmaya mı çalışıyorsun? Bu ne anlama geliyor? Kime ihanet ediliyor? Sana mı? Bort'a mı yoksa bana mı? Kim kime ihanet ediyor? Nasıl? Ve Sark aşkına Fayf, bu toplantıların uyku düzenimi bozuyor.
Sonuçlar, dedi Fay, pek çok kişinin uykusunu kaçırabilir ve içimizden birine ihanet edildiğinden bahsetmiyorum Ryun. Ben Sark'a ihanetten söz ediyorum.
Sark ama, iyi de Sark dediğim biz değil miyiz zaten? Bizden başka ne olabilir ki?
İstersen ona bir efsane diyebilirsin ya da sıradan Sarklıların inandığı bir şey.
Anlamıyorum, diye inledi Steen. Siz ikiniz konuşarak birbirinize üstünlük taslamaya çok düşkünsünüz. Cidden, keşke şu oyunuzdan vazgeçseniz.
Steen'e katılıyorum, dedi Bale. Diğer adam minnettar göründü.
O halde hemen açıklayayım, dedi Five. Kısa süre önce Florina'da yaşanan olayları mutlaka duymuşsunuzdur. Gövbak'ın telsiz mesajlarında birkaç devriyenin öldürüldüğünden söz ediliyordu. Kastettiğin şey bu mu?
Bort öfkeyle araya girdi.
Sark aşkına, eğer illaki bir toplantı yapacaksak bari bu konudan bahsedelim. Devriyeler öldürüldü, gebermeyi hak etmişler. Yerlinin teki elindeki kalın kalasla bir devriyenin başını yarmış. Neden elinde öyle bir şey taşıyan bir yerlinin kendisine o kadar yaklaşmasına izin vermiş ki? Niye onu 20 adım öteden kızartmamış?
Sark aşkına, ben olsam devriye teşkilatındaki herkesi yüzbaşısından memuruna kadar iyice bir sirkeler ve o geri zekalıları uzay vazifesine yollardım.
Bütün teşkilat şişkolarla dolu. Aşağıda çok rahat bir hayat sürüyorlar. Bana soracak olursanız her 5 yılda bir Florina'da sıkı yönetim ilan etmeli ve tüm baş belalarını temizlemeliyiz. Böylece hem yerlileri hem de kendi adamlarımızı hizada tutmuş oluruz.
Bitirdin mi, diye sordu Five.
Şimdilik evet, ama bu konuyu yeniden açacağım. Florina'da benim yatırımlarım var, biliyorsun. Seninkiler kadar büyük olmayabilirler fakat endişelenmeme yetecek kadar önemliler.
Five omuz silkti, ardından birdenbire Steen'e döndü. Peki sen bu olayları duydun mu? Adam oturduğu yerde sıçradı.
Duydum. Demek istediğim, anlattıklarını.
Gövbak'ın bildirilerini okumadın mı?
Ah, cidden. Ansızın bakırımsı bir kaplamayla kusursuzca süslenmiş olan uzun ve sivri tırnaklarına yoğun bir ilgi duydu.
Her zaman bütün bildirileri okuyacak kadar vaktim olmuyor. Benden böyle bir şeyin beklendiğini bilmiyordum. Aslına bakarsan...
Bu noktada cesaretini toplayıp dosdoğru Fife'a baktı.
Oymaya mecbur olduğum kurallar koyduğunu da bilmiyordum, cidden.
Koymuyorum zaten, dedi Five. Madem detayları bilmiyorsun, o halde senin için özetleyeyim. Söyleyeceklerimi diğerleri de ilginç bulabilir. 48 saat içerisinde yaşanan onca olayın sadece birkaç kelimeyle anlatılabilmesi ve kulağa çok sıradan gelmesi şaşırtıcıydı doğrusu. Öncelikle mesajlaşmalarda beklenmedik bir şekilde uzay analizi kitaplarından söz edilmişti. Ardından emekliye ayrılmış bir devriye kafasına ağır bir darbe almış, kafatası çatladığı için 2 saat sonra ölmüştü. Bunu takip eden kovalamaca dokunulmazlığı olan Trantorlu bir casusun ininde son bulmuştu. Ertesi gün şafak vaktinde 2. bir devriye daha öldürülmüş ve katil bir devriye üniforması çalmıştı. Birkaç saat sonra bu sefer de Trantorlu casus katledilmişti. Eğer son haber kırıntılarını da duymak isterseniz, diye sözünü bitirdi Five, önemsiz gibi görünen bu olaylar kataloğuna şunu da ekleyebilirsiniz. Birkaç saat önce Florina'daki Kent Parkı'nda bir ceset bulundu. Ya da daha doğrusu kemiklerinden arta kalanlar.
Kimin cesedi, diye sordu Ryun.
Bir saniye lütfen. Cesedin yanında bir de kül yığını bulunmuş. Görünüşe göre kömüre dönüştürülmüş bir kıyafete aitmiş. Metal aksesuarları dikkatle ayıklanmış ama kül analizi bunun bir devriye üniforması olduğunu doğruladı.
Ceset taklitçi dostumuza mı ait yani, diye sordu Bale.
Sanmıyorum, dedi Five. Kim onu gizli gizli öldürür ki?
O zaman intihar etmiştir, dedi Bort sertçe. O kahrolasıca piç elimizden daha ne kadar kaçmayı umabilirdi ki? Sanırım böylesi onun için daha kolay bir ölüm olmuştur. Ben olsam devriye teşkilatını sorguya çekip kimin adamımızı intiharın eşiğine getirdiğini bulur ve eline tek sıkımlık bir lazer tabancası tutuştururdum.
Sanmıyorum dedi Faif yeniden. Eğer adam intihar ettiyse bu önce kendini öldürdüğü, sonra üniformasını çıkarıp küle dönüştürdüğü, ardından da düğmeleriyle kopçalarını ayıkladığı ve onlardan kurtulduğu anlamına gelir. Ya da önce üniformasını çıkarmış, onu kül etmiş, düğmeleriyle kopçaları toplamış, mağarayı iç çamaşırlarıyla veya çıplak vaziyette terk etmiş, onlardan kurtulmuş. Sonra da geri dönüp kendini öldürmüştür belki.
Ceset bir mağarada mı bulundu diye sordu Bort.
Parktaki dekoratif mağaralardan birinde, evet.
O zaman yeterince zamanı ve mahremiyeti olmuş demektir dedi Bort kavgacı bir tavırla. Teorilerinden vazgeçmekten nefret ederdi. Önce düğmelerle kopçaları çıkarmış, sonra da...
Küle dönüştürülmemiş bir devriye üniformasının kemerini koparmayı denedin mi hiç diye sordu Faif alaycı bir tavırla.
Peki intihar eden kişi sahiden de bizim taklitçiyse bunu neden yapsın? Ayrıca elimde cesedin kemik yapısına dair adli tabip raporu da var. İskelet ne bir devriyeye ne de bir Florinalı'ya ait. Öldürülen kişi bir sarklı.
Cidden mi diye bağırdı Steen.
Bale'ın ihtiyar gözleri ardına dek açıldı. Ruin ağzını sıkıca kapattı ve arada sırada ışığı yansıtıp adamın oturduğu kasvetli küpe bir nebze hayat katan metal dişleri görünürden kayboldu.
Bort bile afallamış görünüyordu.
''Anlıyor musunuz?'' diye sordu Faif. ''Şimdi metallerin neden üniformanın kalıntılarından ayıklandığını görebiliyorsunuz. O adamı öldüren kişi her kimse küllerin sarklının kıyafetine ait olduğunu, cinayet işlenmeden önce çıkarılıp küle dönüştürüldüklerini düşünmemizi istedi. Böylece bunu bir intihar veya kişisel bir kan davası zannedecek, hiçbir şekilde devriye taklitçisi dostumuzla ilişkilendirmeyecektik.'' Bilmediği şeyse bir sarklının kirt kumaşından kıyafetleriyle, bir devriyenin selülozdan yapılma üniformasının kül analiziyle birbirinden ayırt edilebileceği. Düğmeleri ve kopçaları çıkarılmış olsa bile.
Şimdi elimizde ölü bir sarklı ve küle dönüştürülmüş bir devriye üniforması olduğuna göre, yukarı kentte bir yerlerde sark kıyafetleri giyen kanlı canlı bir kentli olduğu sonucuna varabiliriz. Kısacası uzunca bir süre boyunca devriye pozu kesen ve tehlikenin giderek artmasından rahatsız olan Florinalımız bir toprak efendisi olmaya karar vermiş ve bunu mümkün olan tek yolla yapmış.
''Peki yakalandı mı bari?'' diye sordu Bort kısık sesle.
''Hayır, henüz değil.''
''Peki neden sark aşkına, neden?''
''Er ya da geç yakalanacak.'' dedi Five kayıtsızca. ''Şu anda düşünmemiz gereken daha önemli şeyler var. Yaşanan bu barbarca olay bununla kıyaslandığında ehemmiyetsiz kalıyor.''
''Sadede gel.'' diye çıkıştı Ruin anında.
''Sabırlı olun. Öncelikle geçen sene kaybolan şu uzay analistini hatırlayıp hatırlamadığınızı sormama izin verin.''
Steen kıkırladı. ''Yine mi?'' dedi Bort mutlak bir aşağılamayla.
''Aralarında bir bağlantı mı var?'' diye sordu Steen. ''Yoksa sadece geçen seneki o korkunç olaylardan bir daha mı bahsedeceğiz? Yorgunum.''
Five onları aldırış etmedi. ''Dün ve evvelsi gün yaşanan bu hadiseler birinin Florina kütüphanesinde uzay analiziyle ilgili bazı referans kitaplarını sormasıyla başladı. Bu bağlantı benim için yeterli. Bakalım aynı bağlantıyı sizin de kurmanızı sağlayabilecek miyim?'' İşte kütüphanedeki olaya karışan üç kişinin eşkallerini tarif ederek başlayacağım ve lütfen birkaç dakikalığına da olsa sözümü kesmeyin. Birincisi bir kentli, üçünün arasındaki en tehlikeli kişi bu. Sark'taki kayıtları zeki ve güvenilir biri olduğunu gösteriyor. Maalesef bu meziyetlerini artık bize karşı kullanıyor. Cinayetlerin dördünden de onun sorumlu olduğuna şüphe yok. Bu oldukça kabarık bir sicil. Dört maktulden ikisinin devriye, birinin de sarklı olduğunu göz önüne alırsak, inanılmaz derecede dikkate değer bir yerli olduğunu söyleyebiliriz. Üstelik hala serbest. İkincisi yerli bir kadın, eğitimsiz ve son derece ehemmiyetsiz biri. Lakin şu son birkaç gündür olayı her yönünden derinlemesine araştırdığımız için artık geçmişini biliyoruz. Annesiyle babası bir kirt ruhu üyesiymiş. Hatırlarsanız köylülerin 20 yıl kadar önce tertip ettiği ve kolaylıkla bastırdığımız aptalca bir komploydu bu.
Bu da bizi üçüncü şahsa, aralarındaki en alışılmadık kişiye getiriyor. Kendisi sıradan bir fabrika işçisi ve tam bir ahmak.
Bort sıkıntıyla ofladı. Steen ise tekrardan yüksek sesle kıkırdadı. Bale gözlerini kapalı tutarken Rune ise çevresini saran karanlıkta hareketsizce oturmaya devam etti.
Ahmak sözcüğünü laf olsun diye kullanmadım. Güv bakın, tüm imkanlarını sonuna kadar zorlamamıza rağmen adamın geçmişini en fazla 10,5 ay öncesine kadar takip edebiliyoruz. O sıralarda Florina'nın başkentinin hemen dışında kalan bir köyde aklını tamamen kaçırmış bir halde bulunmuş. Ne yürüyebiliyor ne de konuşabiliyormuş. Kendi kendine yemek bile yiyemiyormuş. Kendisine ilk kez şu uzay analisti ortadan kaybolduktan birkaç hafta sonra rastlandığına dikkat edin. Ek olarak yalnızca birkaç ay içerisinde konuşmayı, hatta bir kirt fabrikasında çalışmayı öğrenebildiğine de dikkat edin. Ne tür bir ahmak bu kadar hızlı öğrenebilir ki?
Ah cidden diye başladı Steen neredeyse hevesli bir şekilde. Eğer kendisine münasip bir şekilde psişik sonda uygulandıysa bu hiç de...
Sesi yavaş yavaş azalıp gitti.
Bu konuda senden daha yetkin birini düşünemiyorum dedi Five alayla. Yine de Steen'in uzman görüşünü almamama rağmen ben de aynı sonuca vardım. Olası tek açıklama bu.
Şimdi psişik sonda yalnızca Sark'ta ve yukarı kentte yapılabilir. Araştırmanın noksansız olması adına yukarı kentteki bütün doktorların muayenehanelerini kontrol ettirdim. Ama izinsiz bir psişik sonda işlemine dair herhangi bir ize rastlamadım. Bunun üzerine casuslarımızdan biri o ahmak ortaya çıktığından beri ölen doktorların kayıtlarını kontrol etmemizi önerdi. Bu fikir için onu terfi ettirmeyi düşünüyorum.
O muayenelerden birinde ahmağımıza dair bir kayıt bulduk. 6 ay önce az evvel bahsettiğim o 3 kişilik gruptaki köylü kadın tarafından fiziksel bir muayeneye götürülmüş. Görünüşe göre kadın bunu gizlice yapmış. Çünkü o gün işinden tamamen farklı bir şey için izin almış. Doktor ahmağı muayene etmiş ve kendisine psişik sonda uygulandığına dair kesin delillere rastlamış.
Şimdi ilginç bir noktaya geliyoruz. Doktor hem yukarı hem de aşağı kentte kapısı bulunan o 2 katlı muayenehanelerden birine sahipmiş. Yerlilerin 1. sınıf tıbbi bakımı hak ettiğine inanan şu idealistlerden biriymiş. Aynı zamanda sistemli bir adammış ve asansörle boş yere vakit kaybetmemek için kayıtlarını her 2 muayenehanesinde de saklıyormuş. Sarklı ve Florinalı hastalarının dosyalarını ayırmamak idealist yanına da hitap ediyormuş sanırım. Ama bahsettiğimiz ahmağın raporunun 2. bir kopyasını çıkarmamış ve başka bir nüshası olmayan tek vaka bu. Peki neden? Eğer bir sebepten ötürü bu vakanın 2. bir nüshasını çıkarmamaya karar verdiyse neden onu yukarı kentte, onu bulduğumuz yerde sakladı? Niçin hastaya baktığı yer olan aşağı kentte saklamadı? Sonuçta hastası bir Florinalıydı. Muayenehanesine bir Florinalı tarafından getirilmişti ve onu aşağı kentte muayene etmişti. Tüm bunlar bulduğumuz dosyada açık açık yazıyor. Bu bilmecenin tek bir cevabı var. Aslında her 2 ofiste de usulüne uygun bir şekilde kayıt tutuldu. Fakat aşağı kentteki dosya bir nüshasının da yukarı kentte tutulduğunu bilmeyen biri tarafından yok edildi.
Devam edelim. Ahmağın muayene kaydının yanında doktorun Güvbak'a göndereceği rutin rapora bu bulgularını da ekleyeceğine dair bir not vardı. Zaten münasip olanı da bu. İzinsiz olarak psişik sonda kullanan biri bir kanun kaçağı, hatta Sark egemenliğini çökertmeyi planlayan biri olabilir sonuçta. Ama böyle bir rapor hiçbir zaman hazırlanmamış. Doktor birkaç hafta sonra bir trafik kazasında ölmüş.
Tesadüfler katlanma sınırını aşacak kadar artıyor değil mi?
15. ayrımın sonu. Sayfa 174.